Ayrım 23, Denge Oyunu, İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin Dış Politikası, Selim Deringil, sayfa 167. Bölüm 9, 1942. 1941 sonunda Japonya'nın Pearl Harbor'a saldırısı ABD'nin de fiilen savaşa katılmasına neden olurken Uzak Doğu'da Japonya'nın zaferleri birbirini izliyordu. Aynı günlerde Alman kuvvetleri Rus steplerinin derinliklerine dalmışlar, böylece savaş gerçekten bütün dünyayı saran bir yangın görünümünü almıştı. Aynı günlerde Türkiye kesin tarafsızlığa daha da yaklaşırken savaşan iki tarafa da bunun onların çıkarına olduğunu söylemekteydi. 1942 yılının sonlarına doğru savaşın kaderi müttefiklerin lehine dönme belirtileri gösterince Türkiye tarafsızlığını korurken müttefiklere eğilimli bir tavır içine giriyordu. Ancak Türk dış politikasının ana hatları bir değişme göstermiyor, sadece uygulamalar zamana ve koşullara göre ayarlanıyordu. Bu durumu Falih Rıfkı Atay en güzel biçimde dile getirmekteydi. Asırlardır belki hiçbir nesli barış içinde doğup ölmeyen bu millete harbi sonuna kadar kansız, yarasız ve acısız geçirmek nasip olacak mıdır bilmiyoruz. Fakat dileğimiz odur. Hiçbir toprak kazancı peşinde değiliz. Bizi ancak bir zorlama savaşa sokabilir. Çünkü barış için ne şeref, ne hak, ne de bir karış toprak haracı vermek niyetinde değiliz. F.R. Atay, Ulus, 3 Ocak 1942. Uzlaşmacı Barış. İngiliz Dışişleri Bakanı Eden'ın 1941 Aralık'ta Moskova'yı ziyaret edişi Türkiye'de endişeler uyandırmıştı. Sovyetlerle İngiltere'nin Türkiye aleyhine bir antlaşmaya varmalarından korkuluyordu. İran örneği henüz belleklerde çok tazeydi. Bu endişeleri yatıştırmak amacıyla Eden 8 Ocak 1942'de Avam Kamerası'na verdiği demeçte Türkiye için İngiliz-Sovyet ittifakında korkacak hiçbir şey olmadığını belirtiyor ve Sovyet yetkilileriyle yapılan görüşmelerde Türkiye ile ilgili konularda ancak dostça sözler söylendi. Bunları Türkler kendileri de işitseydiler ancak memnuniyet duyarlardı, diyordu. Eden'a göre Türkiye'nin bir müttefik zaferinden korkması için hiçbir neden yoktu ve toprak bütünlüğünü ne İngiltere ne de Sovyetler Birliği tehdit ediyordu. İran harekatının Türkiye'deki olumsuz etkilerinin sürdüğünü bilen Eden, geçen Ağustos ayında İngiltere ve Sovyetler tarafından Türkiye'ye verilen sözler tümüyle yerine getirilecektir diyerek kuşkuları yatıştırmaya çabalıyordu. 2. Hay Howard, Turkey, The Straits and U.S. Policy, sayfa 165. İran harekatı sırasında İngiltere ve Sovyetler Birliği, Türkiye'ye toprak bütünlüğünün korunacağına dair notalar vermişlerdi. Kuşkusuz bu tür güvenceler olumlu karşılanmakla birlikte Türk devlet adamlarının endişelerini tümüyle yatıştırmıyordu. Von Papen'in Berlin'e bildirdiğine göre İngiltere'nin Sovyet yardımıyla Avrupa'da yeni bir düzen oluşturma çabaları Türkiye'de tedirginlik yaratıyordu. Papen'e göre Türkiye, Almanya'nın İngiliz İmparatorluğunu yıkmasını istemiyordu. Ama öte yandan İngiltere ile Sovyetler Birliği'nin fazla içli dışlı olmamalarını arzu ediyordu. Alman Büyükelçisi'ne göre Türkiye için en uygun çözüm savaşan taraflar arasında bir uzlaşma zemini bulunmasında yatıyordu. 3. A.G.E. sayfa 166. Taraflar arasında Türkiye'nin de dış politikasına hareket olanağı tanıyacak bir uzlaşma arayışı Türk devlet adamlarının 1942 yılı boyunca gündeminde olacaktı. Aslında bu düşünce her zaman vardı. 8 Nisan 1941'de Papen, Berlin'e yolladığı bir raporda Menemencioğlu'nun kendisine ne İngiltere'nin ne de Almanya'nın mutlak zaferinden yanayız. Çünkü bizim için istikrarlı bir Orta Avrupa kesinlikle gereklidir dediğini aktarıyordu. 4. DGFP'de Volume 12, No 295, sayfa 491. Türk dış politikasında bu görüş ancak 1943 Casablanca Konferansı'ndan sonra müttefiklerin koşulsuz teslimiyet, unconditional surrender ilkesini benimsemelerinden sonra önemini yitirecekti. Ama bu arada İdan'ın Avam Kamerası demeci Türk basınında olumlu yankılar yarattı ve Türkiye'nin dış politika ilkelerinin yinelenmesi için vesile oldu. 10 Ocak tarihli yazısında Yunus Nadi, Alevler içindeki dünyada Türkiye'nin barışçı politikasının her iki tarafça takdirle karşılandığını söylüyor, özellikle Sovyetler Birliği'nin de bu politikayı anladığını ve desteklediğini belirtiyordu. Nadi, bu durumda Moskova'da Türkiye aleyhine hiçbir şey görüşülmemiş olmasını doğal karşılamaktaydı. 5. Yunus Nadi, Cumhuriyet, 10 Ocak 1942. Bugünlerde basın savaşın dışında kalınmasını var gücüyle savunuyordu. Özellikle komşu Yunanistan'ın başına gelenler savaşın ne gibi felaketlere yol açabileceğini somut biçimde göstermişti. Yunanistan'daki açlık ve sefalet sık sık basında konu ediliyordu. Yunanistan'da açlık başlıklı yazısında Yunus Nadi bu görüşü dile getirmekteydi. Yunan milletinin böyle cehennemi bir akıbete uğramak için suçu nedir? Tecavüze uğrayan memleket kendini kahramanca müdafaa ederken daha kahir kuvvetler önünde ve kendisine vaat edilen yardımın kifayetsizliği yüzünden sükût etti. 6. Yunus Nadi, Cumhuriyet, 11 Ocak 1942. Burada İngiltere'nin geç gelen ve gelince de yetersiz olan yardımına değinilmesi Türkiye'nin de aynı akıbete uğramaması için tetikte olması gerektiğini ima etmekteydi. Rus steplerinde Alman kuvvetlerinin ilerlemesi yavaşlayıp Sovyetlere akan müttefik yardımı sürekli olarak arttıkça Türkiye bir yandan Alman tehlikesinin azaldığını görüyor ama bu kez Sovyetler Birliği'nin savaş sonrası bir tehlike arz edebileceğinden korkuyordu. 4 Ocak 1942 tarihinde bir İngiliz istihbarat örgütü raporunda Alman saldırısının hızını yitirdiği görüşünün hakim olduğu söyleniyordu. Bir yandan Almanya'nın zayıflatılarak başka yönlere saldırı olanağının kısıtlanması olumlu karşılanırken, öte yandan savaş sonrası Sovyetler Birliği'nin çok daha güçlü olarak meydana çıkması endişesi yaratıyordu. 7. FO 371R 148-24-44. Bu konuda Türkiye'nin beklentilerini Ankara'daki İtalyan Büyükelçisi De Peppo şu sözlerle dile getiriyordu. Türkiye'nin ideali, son Alman askerinin son Rus cesedinin üstüne düşmesi olacaktır. 8. Cianos Diary, sayfa 456. Ayrıca Profesör Ahmet Şükrü Esmer bu konuda Türkiye ikisinin de yenilgisini istiyordu şeklinde görüş belirtmiştir. 9. Ahmet Şükrü Esmer'le mülakat, 29 Ekim 1977. Ama bu Türkiye'nin doğrudan doğruya savaşa katılması demek değildi. Türk devlet adamları İngilizlere Almanya'nın 1942 baharında Türkiye'ye saldırmasını beklediklerini birkaç kez söylediler. Bu suretle İngiltere'nin Türkiye üzerindeki baskısı hafifletilecek ve Türkiye'nin gücünü koruması gerekçesiyle zaman kazanılacaktı. Bu konuda İngiliz Büyükelçisini ikna etmeyi başarmışlardır. Hugh Gesson'in o günlerde Hindistan'daki İngiliz hükümet temsilcilerine yazdığı raporda Miğfer tarafından çıkartılan ve Türkiye'nin Almanya'nın yanında savaşa katılacağını iddia eden söylentinin tümüyle asılsız olduğu söyleniyordu. Raporda elçi sözlerini şöyle sürdürmekteydi. Bugüne kadar büyük bir ustalıkla sürdürülen Türk dış politikasında herhangi bir değişiklik yoktur. Türk-İngiliz Antlaşması ve Türk-Alman Dostluk Antlaşması üzerine kurulu olan bu politika, Türkiye'ye doğrudan bir saldırı gelmedikçe Türkiye'nin savaşın dışında tutulmasını ana hedef almaya devam etmektedir. 10. FO 371R 2070-814. Almanya'dan silah alımı ve etkin tarafsızlık. Bu dönemdeki Türk diplomasisinin en büyük başarılarından biri savaşan her iki taraftan da silah temin etmiş oluşudur. Türkiye, Almanya'nın saldırısına uğramaktan kendini kurtarmakla kalmamış, Almanların 3. Reich'ın çıkarlarının Türkiye'ye silah verilmesini gerektirdiği konusunda ikna etmiştir. 9 Şubat'ta Hugh Gesson, Menemencioğlu'nun Papen'le bir görüşme yaptığını ve bu görüşmede Almanya'dan silah tedarikinin gündeme geldiğini Londra'ya bildiriyordu. Bu konu Foreign Office'te geniş yankılar uyandırdı. Güney Avrupa Masası görevlisi G.L. Glutton, Menemenci olup Papen görüşmelerini Papen'in Türk-İngiliz ilişkilerini yoklaması şeklinde yorumluyordu. Ayrıca aynı görevliye göre konuşmalar Numan'ın her zamanki gibi Türk tarafsızlığını korurken Türkiye'ye azami kazanç sağlama çabalarını göstermektedir. Numan'ın Türkiye'nin görmüş olduğu en iyi pazarlıkçı olarak böyle bir silah tedariki fırsatını kaçırmayacağı aşikardır. Aynı konuyu gene aynı daire görevlisi D. Howard şöyle yorumluyordu. Almanlar bu konuda ciddi bir öneride bulunurlarsa Türkiye'nin bunu reddetmesi çok zor olacaktır. Zira daha önce birçok kez Almanlarla İngiltere'den ve Amerika'dan neden silah aldıklarını açıklarken kimden gelirse gelsin silah almaya hazır olduklarını söylemişlerdi. 11. FO 371R 953-486-44. Bu konuda Türk devlet adamları von Papen'den büyük ölçüde destek gördüler. Alman elçisi Mart'ta bu konuda Hitler'i ikna etmiş ve ona Türkiye'nin savaşa girmesi doğrultusunda uygulanan müttefik baskısına karşı koyabilmesi için en iyi yolun daha bağımsız hareket etmesini sağlayacak silahların verilmesi olduğunu söylemişti. Papen'in kendi ifadesine göre Almanya'nın artık Sovyetlere karşı zafere ulaşması olanaksızdı. Ama bu konuda Türkiye'nin en acil ihtiyaçlarını karşılayabilirsek, yani bir veya iki zırhlı tümen yaratacak malzemeyi verirsek, iki taraf arasında çok daha bağımsız bir tavır takınabilmesini mümkün kılarız. 12. Papen Memoirs, sayfa 488. Türk devlet adamlarının amacı da buydu. 1942 yazında Türkiye'ye silah siparişlerinde kullanılmak üzere 100 milyon Reichmark'lık bir kredi açıldı. 1942 Şubat'ına kadar böyle bir gelişmeyi çok uzak bir ihtimal olarak değerlendiren Foreign Office çevrelerinde bu haber şaşkınlık yarattı. 13. FO 371R 953-486-44. 20 Temmuz'da Savaş Kabinesi'ne sunduğu bir muhtırada Eden, Almanya'nın bu girişiminin Türkiye'nin en büyük savaş ve ağır sanayi malzemesi kaynağı haline gelmesi demek olduğunu ve İngiltere'yi ikinci plana itmesi sonucunu doğuracağını savundu. Önerilen savaş malzemesinin miktarı çok büyüktür. Türkler Hugh Essen'e 100 milyon markın üstüne çıkmayacakları konusunda güvence vermişlerdir. Ama ne bizim ne de Amerikalıların veremeyeceğimiz kadar değerli bu malzemeyi Türkiye'nin geri çevireceği kuşkuludur. Almanlar bu malzemeyi 6 ay içinde teslim edecekleri vaadini yerine getirdikleri takdirde Türkiye'ye bizim verdiğimiz sürenin 6'da 1'inde vermiş olacaklardır. Bizim şimdiki durumumuz bu öneriden fazlasını gündeme getirmemizi olanaksız kılmaktadır ve yapabileceğimiz pek bir şey de yok gibidir. 14. FO 371R 4864-486-44. Bu muhtıra çok gizli ve hassas kaynaklardan notlarını taşımaktadır. Türk devlet adamları saldırıya uğradıkları takdirde savaşacakları konusunda hiçbir kuşku bırakmamaktan yanaydılar. Bu konuda Ankara'daki ABD Büyükelçisi Steinhardt'ı da ikna etmişlerdi. Amerikan elçisi, Türkiye'nin genelde bir müttefik zaferinden yana olduğunu ama Sovyetlerin boğazlar politikasına karşı kuşku duyduğunu söylüyordu. 15. H. Howard, sayfa 168. 1942 Mart'ında Steinhardt, Türkiye için en kritik aşamanın Alman kuvvetlerinin Güney Rusya'da takılıp kalmaları veya Kafkasya'yı ele geçirmeleri sonucu gerçekleşeceğini söylüyordu. 16. A.G.E. Ama elçinin kanısına göre bu dönüm noktası 1943 Temmuz Ağustos'undan önce gelmeyecekti. İlginçtir ki aynı dönemde 29 Nisan 1942'de Hitler Mussolini'ye Türkiye'nin yavaş fakat kesin bir biçimde mihvere yaklaştığını söylüyordu. Hitler'e göre bunda Türkiye'nin Ruslardan nefret etmesi özellikle etkili oluyordu. Bu nedenle Hitler'e göre Türkiye'nin hiçbir zaman mihvere düşman olamazdı. Ve en kötü olasılıkla savaşın sonuna kadar tarafsızlığını korurdu. 17. A.G.E. sayfa 168. Bu konuda Nazi Dışişleri Bakanı Ribbentrop daha kötümserdi. Ribbentrop, Türkiye'nin bize karşı kötü düşünceler beslediğini ama bunu akıllı bir biçimde doğulu ikiyüzlülüğünü kullanarak gizlediğini düşünüyordu. 18. Giannos Diplomatic Papers, sayfa 483. Bu dönemde Ribbentrop'un düşünceleri Foreign Office'in görüşlerine şaşılacak kadar yakındı. 9 Ağustos'ta G.L. Glatton'ın Türkiye'nin etkin tarafsızlık politikası konusunda hazırladığı bir muhtırada şu satırlar geçmektedir. Etkin bir tarafsızın her iki kampta da ayağı vardır. Onun için bir tarafla müttefik olması ve diğer tarafla dostluk antlaşması imzalamış olması pekala mümkündür. Bu politik savaş sırasında ülkenin tarafsızlığını korumasını sağlarken aynı zamanda savaşın sonunda kazanan taraftan yana çıkıp kendine kazanç temin etmesini mümkün kılar. Ayrıca bu uygulama tarafsız devlete taraflardan birine veya diğerine olan eğilimini sürdürme imkanını tanımaktadır. Bu politika kesinlikle Gandhivari ahlak dışılığına rağmen korkarım ki klasik Türk politikasıdır ve kurnazlığı reddedilemez. 19. FO-371R 5215-810-44. Gandhivari terimiyle bu sıralarda Hindistan'da baş gösteren Hindistan Direniş Hareketi'nin lideri Mohandas Gandhi'ye değinilmektedir. Doğaldır ki sömürgeci İngiliz anlayışıyla Gandhivari terimi Gandhieski, ahlak dışı, immoral ile eş anlamlı tutulmaktadır. Burada ilgi çekici olan Avrupalı Ribbentrop ile Avrupalı hasmı Clatton'ın Türkiye'yi doğulu olarak değerlendirirken aşağılayıcı bir tavırda birleşmeleridir. Foreign Office'in eleştirdiği etkin tarafsızlık kavramı ilk kez Saracoğlu'nun 6 Ağustos'ta yaptığı bir konuşmada geçmiştir. Bu konuşmasında Saracoğlu, Türkiye'nin savaş dışında kalması için her türlü çabayı harcayacağını ancak bunun pasif tarafsızlıkla mümkün olmadığını söylemişti. 20. FO-371R 5200-810-44 Telno 1468 Aslında bu kavram Numan Menemencioğlu tarafından üretilmişti. Bir yandan Steinhardt ve Hugh Essen Türkiye'nin sadık bir müttefik olduğunu savunurlarken Hitler Mussolini'ye Türkiye'nin giderek mihfere yaklaşmakta olduğunu söylüyor. Ribbentrop ve Clatton Türkiye'yi ikiyüzlü, kurnaz veya ahlak dışı buluyorlardı. Bir yandan da Türk devlet adamları hiçbir toprak talepleri olmadığını ve tek amaçlarının Türkiye'nin bütünlüğünü korumak olduğunu sürekli tekrar ediyorlardı. 1942'nin ilk aylarında Türk basını hükümetin ihtiyatla çizgisini yansıtıyordu. 20 Şubat tarihli ve Türkiye-Bulgaristan Antlaşması'nın yıl dönümünü konu alan yazısında Falih Rıfkı Atay, iki ülke arasındaki ilişkilerin iyi olduğunu söylüyordu. Dünya eşsiz, misalsiz bir facia içinde yanıyor. Aklını kaybetmeyen hiç kimse bu yangına bulaşmaktan faydalanabileceği gibi bir hayale kapılmaz. Henüz harbe bulaşmayan milletlerin tek arzusu onu genişletmek değil, olduğu yerde tutmak ve bir gün önce milletler arasındaki barışma imkanlarının gerçekleşmesine çalışmaktır. 21. F.R. Atay, Ulus, 20 Şubat 1942. Savaşın gelişmeleriyle ilgili haberlerde basın her iki tarafında zafer ve yenilgilerine eşit ağırlık vermeye özen gösteriyordu. 17 Şubat tarihli ve ağır darbeler karşısında başlıklı makalesinde Atay, İngiltere'nin üç büyük yenilgisinden söz ediyordu. Bunlar Kuzey Afrika'da çöl taarruzunun geri çevrilmesi, Alman donanmasının batırılmaması ve Singapur'un düşmesiydi. Atay'a göre son günlerde İngiltere'de gelişen bir görüş Churchill'in yükünün fazla ağır olduğu ve onu 5-6 kişilik bir komisyonla paylaşmasının istendiğiydi. Sırt sırta gelen bu üç darbeden birinden kurtulmuş olmak ya Afrika'da muvaffak olmak ya Alman donanmasını yakalayabilmek yahut Singapur'u tutabilmek son güven reyi günlerinden pek az sonra bu münakaşaların meydan almasını önleyebilirdi. 22. F.R. Atay, Ulus, 17 Şubat 1942. Ama aynı gazete 28 Şubat'ta Alman ordusunun önemli bir bölümünün Güney Rusya'da mahsur kalmak tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söylüyor ve atlarla çekilen Alman kamyonlarının resimlerini basıyordu. 23. Ulus 28 Şubat 1942. 12 Mart 1942'de gene Atay, Türkiye'nin tek amacının savaş dışı kalmak olduğunu yineliyordu. 24. F.R. Atay, Ulus 12 Mart 1942. 18 Mart tarihli Ulus ise İnönü'nün 17 Mart'ta İzmir'de verdiği demecini geçiyordu. Bugün her türlü tedbirimizi almış bulunuyoruz. İlerisi için kararımız açık ve sadedir. Harp dışında kalmaya çalışacağız. İşlerimizi düzenleyecek ve eğer harpten kaçınmak mümkün olmazsa vatan borcumuzu şerefle ve haysiyetle ödeyeceğiz. 25. Ulus 18 Mart 1942. 31 Mart'ta Atay, Sovyetlerle Batılı müttefikleri arasındaki görüş ayrılığına değinerek Sovyetlerin her şeyini ortaya koyduğunu ve müttefiklerinden de aynı katkıyı beklediklerini yazıyordu. Ama yazara göre müttefikler 1943'e kadar kuvvet toplamaktan yanaydılar. 26. F.R. Atay, Ulus 31 Mart 1942. Yani herhangi bir taraf kesin üstünlüğü sağlamadıkça Türkiye kendini ölçülü bir tavırla koruyordu. 23. ayrımın sonu sayfa 174.